İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, bir programımızda daha tekrar birlikteyiz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak programımıza başlıyoruz. Geçen programımızda veda hutbesi konusuna giriş yapmış ve hem İslam dünyası için hem de bütün insanlık için önemli bir insan hakları beyannamesi olduğu üzerinde durmuş ve bir miktar detay vermiş idik hatırlayacaksanız eğer. Bu bölümde de veda hutbesini diğer beşeri insan hakları beyannameleriyle mukayese edeceğiz Allah nasip ederse. Mesela İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile onlardan yaklaşık 1400-1300 yıl önce kaleme alınmış olan, irad edilmiş olan, 140 bin Müslümana hutbe şeklinde aktarılmış olan veda hutbesini karşı karşıya getirmeye gayret edelim. Daha doğrusu bakalım ne olmuş, ne oluyor. Bu cümleler bundan 1400 yıl önce söylenebilmiş mi, neler söylenmiş, bugünse neler söyleniyor? Kısaca bilgi edinmek bakımından özetlemeye gayret edeceğiz. Efendim, veda hutbesi 14 asırdır müminleri ve insanlığı aydınlatmaya, onları belli bir çizgide tutmaya devam ediyor. Ne var ki bir İtalyan tarihçinin söylediği şu söz çok manidar. Bizler mücevher sandığının üzerine oturmuş bir dilenci gibiyiz. Kendi değerlerimizden habersiz bir şekilde başka yerde yitirdiğimiz bizi ve insanlığı kurtaracak güzellikleri aramaya devam ediyoruz. Oysa o veda hutbesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsinler. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunup da iştenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur diyerek bizden söz almış ve tüm söylediklerine Yüce Allah'ı şahit tutmuştur. O halde bu eşsiz hazine veda hutbesinin kıymetini bilmek ve onun bize peygamber emaneti olduğunu unutmadan ondaki evrensel hakikatleri tüm insanlığa yaşayarak ulaştırmak bütün Müslümanların en önemli görevlerinden sayılmalıdır. Veda hutbesini diğer beşeri insan hakları beyannameleriyle mukayese etmeden önce, ilk beşeri beyanname kabul edilen Magna Carta'dan sonraki bazı insan hakları bildirgelerini isimlerle ve tarihleriyle sıralamaya gayret edelim. Önce Magna Carta dile getiriliyordu biliyorsunuz. Hatta ondan önce de Hammurabi ile başlatılıyor aslında. Ama Magna Carta biraz daha detaylı bir insan hakkı içeriği barındırıyor. Soylularla kral arasındaki bir mücadelenin ardından kralın bazı yetkilerinin elinden alınması sonucu önemli bir manifesto olarak kabul ediliyor yapılan anlaşma. İşte o anlaşmadan sonra neler var? 1689'da İngiliz Yurttaş Hakları beyannamesi var dikkatimizi çeken. 1776'da Virginia Haklar Beyannamesi var. 1776'da yine Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi var. 1789'da Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi var. Osmanlı'da 1. ve 2. Tanzimat Fermanları var. Birisi 1839'da, diğeri 1856'da. Yine Osmanlı'da insan hakları hususunda içeriklerle dolu olduğunu ifade edeceğimiz kanuni esası var. 1876 tarihini taşıyor. Ayrıca son dönemde üzerine en çok vurgu yapılan, referans olarak en çok gösterilen, bugün de özellikle batılı milletler tarafından hep karşımıza çıkarılan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1948 tarihli ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1950 tarihli ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İnsan Hakları Komisyonu çerçevesinde bu sözleşmenin maddelerini de içerecek şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de biliyorsunuz kurulmuş ve o mahkeme de halen bizim de kararlarını kabul ettiğimiz önemli bir uluslararası insan hakları mahkemesi olarak görev ifa etmeye devam ediyor. Bu beyannamelerin en eski olanı Magna Carta olduğuna göre Veda Hutbesi bu sözleşmeden 583 yıl önce ilan edilmiş bir insan hakları beyannamesi mevkiindedir. Kralların, meclislerin, milletler topluluğunun imza ve ilan ettikleri bildirgelerde eksikli, fazlalı bir kısım haklar ve özgürlükler yer alıyor. Bunu kabul etmek lazım ancak bunları yine insanlar düşünüp ortaya koydukları için müeyyidesi zayıf oluyor. Hakların tayini ve tatbiki güçlülere bağlı bulunuyor. Bugün üzerinde yaşadığımız şu dünyada zayıflara en büyük kötülüğü, haksızlığı, üstelik uygar oldukları iddia edilen güçlü ülkeler tarafından yapılıyor. Bunlar hangi ülkelerdir? ABD, Avrupa ülkeleri, İsrail, Çin ve Rusya gibi büyük ülkeler. Diğer ulusların İçinde de zenginler, güçlüler, arkası olanlar, haklı, haksız istediklerini genelde alıyorlar. Zayıflarsa bunlara katlanmak zorunda kalıyorlar. Bu da adaletten çok fazla söz edilmediğinin hala bu konuda belli bir merhaleye varlamadığının göstergesi olarak kayıtlara geçmek durumundadır. Daha önce insanoğlunun bu ilan edilen hak ve özgürlüklerinin önemli bir eksiğinin manevi yani dini bir hareket noktasının ve müeyyidesinin olmaması olduğunu dile getirmiştik. İkinci eksik ve zayıf noktası ise muhtevası ve amacı ile ilgili. Muhtevasında haklara ağırlık veriliyor ama ödevlerse ne yazık ki gölgede kalıyor. Amacıysa iyisi ve kötüsüyle insanı bütün kabiliyetleriyle hür ve serbest bırakmaktır. Erdemli bir insan topluluğunu değil, neredeyse mutlak manada hür bir insan topluluğunu gerçekleştirmektir. Bu hürriyet anlayışında bir gün dünyada eşcinsellik ve ana babayı tanımamak gibi davranışlar yaygın hale gelse ve insanlar bunları tabii karşılasalar mesele yok. Onlara göre insan hakları sözleşmeleri amacına ulaşmış sayılıyor bununla birlikte. Ya peki veda hutbesinde ifadesini bulan İslam'ın insan hak ve özgürlükleri anlayışı nedir? Ona da şu şekilde değinmemiz gerekiyor. Biz Müslümanlara ve daha önce gelip geçmiş peygamberlerin tebliğ ettiği dinlere göre insanı Allah yaratmıştır. Bir güzel adı da Hakim olan Allah, manasız, hikmetsiz ve gereksiz şeyler yapmayacağına, onun her emrinde, her fiilinde, her tasarrufunda hikmet bulunduğuna göre insanı da yaratıp bu dünyaya atmış değildir. Nitekim Kıyamet Suresi'nde Yüce Mevlamız 36. ayet-i kerimede insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor buyurmaktadır. Yaratan, insanın bu dünyada kabiliyet ve imkanlarını hür olarak iyilik, güzellik ve hayır için kullanmasını, peygamberlere kulak vermesini, şeytana ve tedip edilmemiş nefse uymamasını, kendi kesbi ve yaratanın lütfuyla iki cihanda saadet ermesini istemiştir. İnsanın bu hedefi, yani yaratılış hikmetini gerçekleştirebilmesi için hür olması ve elinde bazı imkanların bulunması icap eder. İşte İslam'da insan hak ve hürriyetleri bu hedef göz önünde tutularak verilmiş, hürriyetin sınırları da buna göre çizilmiştir. Bugün adına temel veya insan olmaya bağlı haklar denilen kısım, İslam toplumunda yaşayan her insana tanınmaktadır. Bunların kadın, erkek, Müslüman, gayrimüslim, dinli, dinsiz olmaları farklı muameleyi gerektirmez. Kamu hizmetleri, vatandaşlık, evlenme, denklik gibi bazı hak alanlarında, seküler sistemlerde de insan olmaktan başka nitelikler aranıyor. Bu nitelikleri taşıyanlara bu liyakate ehil olmaya, hak etmeye bağlı olan haklar da verilir. Bir gayrimüslim, İslam ülkesi vatandaşı, yaşama, düşünce, inanç, mülk edinme, seyahat, özel hayatın korunması, ekonomik faaliyet gibi temel insan olmaya bağlı haklardan Müslümanlar gibi tam olarak yararlanır, buna hakkı vardır. Ama sıra mesela devlet başkanı veya ordu komutanı veya hakim olmak gibi kamu hizmetlerine geldiğinde Müslüman olmayanlar bu vazifelere ehil kabul edilmezler. Laik ve seküler sistemlerde de mesela vatandaş olmayanlara, sabıkası temiz olmayanlara, belli bir yüksek tahsil yapmış olmayanlara bu hak ve vazifeler verilmemektedir. Bu girişten sonra muhteşem ve mübarek veda hutbesine dönelim ve dünyada insan hakları konuşulmazken son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden ilan edilen ve Allah tarafından insanlara bahşedilen haklara hep beraber sırasıyla mukayeseli bir şekilde bakmaya gayret edelim. Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepinizin soyu Adem'e çıkar. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, en takvalı yani hayatını Allah rızasına uygun yaşama bilinci, azmi ve titizliği içinde olanınızdır. Bu takva ölçüsüne bağlı olan değer dışında Arap olanın başka ırk ve kültürlere mensup olanlardan herhangi bir üstünlüğü yoktur. Tek medeniyet olduğu ve hatta insanlığın o medeniyete intisap ederek medeni olabilecekleri iddia edilen Batı medeniyeti ise hala bu ileri noktaya gelebilmiş değildir. İnsanların eşit olduğunu ilan eden ilk belgeler ancak 18. yüzyılda yazılmış ve kabul edilmiştir. Ama hala fiilen çeşitli sebeplerle birçok ayrımcılık sürdürülmektedir. Bu belgelerde kadın yoktur. Kadın ve kadın hakları bu belgelere hayli zaman sonra girmiştir. Bu belgelerde eşitliğin temel gerekçesiyle üstünlüğün makul ölçütü eksikti, hala bu eksiklik devam etmektedir. Veda hutbesindeki ifadeye göre ise herkes eşittir. Üstünlük ancak takvadaki üstünlükle olur. Hiçbir kimse kendi takvasının başkasına göre daha üstün olduğunu iddia edemeyeceği için takva bakımından da bir ayrışma, bir kendini üstün görme durumu söz konusu dahi değildir. Temel haklar bakımından Müslümanlara eşit olan gayrimüslimlerin dini değerlendirme ve Allah katında derece bakımından Müslümanlardan aşağıda olmaları objektif bir kıstasa dayanır ki bu da apaçık inkardır. Yani İslam'a iman etmemektir. İslam topluluğu içinde fasık denilen ve açıkça günah işleyen kimselerin sabıkası temiz olanlardan daha aşağı derecede olmalarının sebebi de yine objektif, elle tutulur, gözle görülür olan ihlallerdir, kırmızı çizgileri çiğnemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi olan Veda Hutbesinde, size Allah'a isyandan uzak durmanızı, ona itaat etmenizi tavsiye ve teşvik ediyorum. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe doğru yoldan sapmazsınız. Bunlar da Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Yani yine Allah'ın verdiği bilgiye dayanarak yaptığım açıklama ve uygulamalarımdır. Temel kaynak olarak bu iki vahiy ürünü var. Alimler ve yöneticilerin ihtiyaca göre bu iki kaynağa dayalı içtihatları da zorunlu değişimle dinin paralel gitmesini, değişimin bozulma ve sapma şeklinde olmamasını sağlıyor. Bunlara devlet başkanı, seçkinler, alimler, soylular ve dağdaki çobana kadar herkes uymaya mecburdur. İşte İslam'da bu manada bir hukuk devleti söz konusudur. Veda hutbesindeki hususlara yine değinmeye devam edecek olursak, bir suç işleyen onu kendi aleyhine işlemiş olur. Birinin işlediği suçtan bir başkası sorumlu tutulamaz. İlki, benim yakınlarıma ait olmak üzere İslam öncesinden kalma kan davalarını, yani öç almak için masum insanların öldürülmeleri geleneğini de kaldırıyorum buyuruyor Peygamberimiz Veda Hutbesinde. Birinin işlediği suçtan bir başkası sorumlu tutulamaz ifadesi, başka milletlerde asırlarca sonra ancak uygulanmaya başlanan suçun şahsiliği ilkesini tam 600 yıl önce İslam ortaya koymuştur. Hem Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde hem de Veda Hutbesinde Efendimizin buyurmuş olduğu cümlelerde suçun şahsiliği meselesi çok net bir şekilde ortaya konmuştur sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda devlet başkanı olan Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı inkılabın gereği olarak kaldırdığı öç alma zulmünü öncelikle kendi yakınlarında uyguluyor ve onların öç almak maksadıyla masum insanları öldürmelerini engelliyor. Dokunulmazlık ilan ettiğiniz aylar, günler ve harem bölgesi gibi can, mal, namus ve şerefleriniz de dokunulmazdır ve her türlü tecavüzden korunmuştur deniliyor Veda Hutbesinde. Yine bir başka cümlede Veda Hutbesinde, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşi helal etmedikçe onun hiçbir şeyi bir başkasına helal değildir. Kim de bir emanet varsa mutlaka onu sahibine teslim etmelidir. Yine Veda Hutbesinden bir cümle, başta amcam Abbas'ınki olmak üzere İslam öncesine ait olan faiz alacaklarını kaldırıyorum. Yani faiz ve faizciliğin yasak olduğunu ilan ediyorum. Alacaklılar ancak ana paralarını alabilirler. Ne size haksızlık edilsin ne de siz başkalarına haksızlık edin. Sevgili dinleyiciler, sizin de dikkatinizi çekmiş olduğu gibi, Veda Hutbesinin bu bölümünde can, mal ve insan onurunun dokunulmazlığı ilan edilmekte, aynı zamanda zenginlerin yoksulları, yani ihtiyaç sahiplerini faizcilikle soymaları, onları sömürmeleri yasaklanmaktadır. Yine Veda hutbesinde, kadınların sizin üzerinizde, sizin de kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır. Zina ve isyan dışında onlara şiddetle muamele etmeyin. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun ve onlara iyi davranın denilmiştir. Oysa ki 1789 Fransız devrini sonrası ilan edilen insan hakları belgeleri dahil olmak üzere ilan edilen bütün belgelerde erkekler vardır. Kadınlar söz konusu dahi değildir. Bu yüzden Olympe de Gouges öncülüğünde 1791'de ancak kadınlar için insan ve yurttaş hakları girişimi başlatılmıştır. Kadınlar için insan ve yurttaş hakları girişiminin başlatılma tarihi 1791, yani yaklaşık 1800'lü yıllar. Bundan önce kadının hakkından Batı'da, Avrupa'da, Hristiyan dünyasında bahseden bir belge söz konusu değil. Oysa ki İslam bundan 1500 yıl önce kadınların sizin üzerinizde hakları, sizin de kadınlar üzerinde haklarınız vardır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun, onlara iyi davranın. Çünkü kadınlar Allah'ın birer emaneti olarak nikahınızın altına girmiştir buyuruluyor, değil mi? Ne kadar önemli ve ne kadar da önce vurgulanmış bir husus. İslam öncesi Arap kültüründe de kadınlar için hiçbir haktan söz edilmemiştir. İslam, insan olarak ve insanlık değeri bakımından kadınların erkeklere eşit olduğunu ilan etmiş. İnsan haklarının detaylarında ise değişmez, tabii yaratılıştan gelen farklılıklara bağlı olarak iki cinsin birbirlerini tamamlamasını ve hakta denkliği sağlanmasını istemiştir. Hür insanların köleleştirilmesini yasaklamış, kölelik kaynağını karşı tarafın uygulaması yüzünden yalnızca savaş esirleriyle sınırlamış, bunların da köle edilmemeleri yetkisini devlet yöneticisine bırakmıştır. Yöneticiler isterse savaş esirlerinin hürriyetlerini kendilerine iade edebilmektedir inancımıza göre. Ve sevgili dinleyiciler, Veda hutbesinin son bölümünde şunlar söyleniyor. Şeytan, bu topraklarda kendisine tapınılmaktan umudunu kesmiştir. Fakat bunun dışında sizin önemsiz göreceğiniz dine aykırı davranışlarınıza da razıdır. Dininizi korumak için önemsiz göreceğiniz olanlardan da sakınınız buyurulmuştur. O halde, dini ve hukuku korumak için kanunlar, hak belgeleri ilan etmeler yetmiyor. İnsanların insanüstü, insanları yaratan, onları her an görüp gözeten, yüce varlığa iman ve kulluk etmeleri, ona itaatten saptıracak iç ve dış etkenlere karşı bireyler olarak da direnmeleri, direnç kazanmaları gerekiyor. Peygamberimizin bu ikazı dahil olmak üzere, peygamberliğinden vefatına kadar kesintisiz sürdürdüğü eğitim, dine ve hukuka içten bağlılığı, severek, isteyerek bir ibadet şuuru içinde itaat etmeyi sağlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere veda ederken yerine bir yönetici bile tayin etmiyor. Yönetici seçimini doğrudan ümmetin veya onları temsil edecek olanların hür seçimine bırakıyor. Seçilenler de hukuka, yani kitaba ve sünnete itaatle yükümlü olacakları için saptıklarında ümmete onları ıslah etme ve bu olmuyorsa düşürme yetkisi veriyor. Ve bütün bunlar 15 asır önce oluyor. Kısaca özetleyecek olursak, beşeri insan hakları beyannamelerine baktığımızda, Medine vesikası ve Veda hutbesinin garanti altına aldığı hak ve özgürlükler, zamanına göre hayal dahi edilemeyecek yüksek düzeyde bir standardı ifade etmektedir. İslam'ın bu engin anlayışı, insanlığa gönderilmiş son ve en mükemmel din olduğunun da somut delillerinden sayılmalıdır. Şurası gayet açıktır ki, İslam dini huzurun, barışın, merhametin, birlikte mutlu yaşamanın, medeni olmanın ve medeni kalmanın yegane ve tartışmasız teminatıdır. Allah'a emanet olunuz.
İnsan hakları.